Aydın 5, sayfa 72. Sabahın erken saatlerinde Bolulular hastanenin arkasında bulunan adliye binasının yolunu tutmuşlardı. Binanın önü yine ana baba günü gibiydi. Erken gelenler içeri girebilmiş ancak büyük bir kalabalık sokakta kalmıştı. Duruşma başlayınca Reşit Mercan'ın dışında kimse içeri alınmadı. Reşit bir gün önce bildireceği tanıkların kimliklerinin gizli kalmasını istemiş, mahkemede bu talebi kabul ederek kısa bir gizli celse yapmıştı. Bu gizli celsede tanıkların isimleri bildirildikten sonra salonun kapıları açılmış ve gazetecilerle dinleyiciler içeri alınmıştı. Herkes yerine yerleştikten sonra mübaşirin tiz sesi duyuldu. "Kazımoğlu Ahmet Orbay!" İki jandarma arasında salona giren Haşmet mahkeme başkanının karşısında soru yağmuruna tutuldu. "Dün Reşit'in annesini dinledin. Ne diyorsun bu ifadeye karşı?"
"Benim telefon açtığım doğru değildir. Bana telefon açan askeri fabrikalarda çalışan Muzaffer'dir."
"Kimdir bu Muzaffer?"
"Ben de bilmiyorum. Onun arkadaşlığını da kabul etmiş değilim. Sonradan Kamuran Hanım bana tekrar telefon açtı. Ben onun söylediği şeyleri söylemedim. Şahitliğini kabul etmiyorum. Kendisi ikinci defa Ziraat Bankası İdare Meclisi azasından birinin evinden bana telefon etmişti."
Bu sırada Reşit heyecanla ayağa kalkıp söz istedi. Çok mühim bilgiler vereceğini söyledi. "Bu Muzaffer denen adam işlenen cinayette önemli bir rolü olan adamdır. Kendisi Ankara'da ahlaksızlığı ile tanınır. Zihnim çok karışık olduğu için dünkü ifadelerimi nasıl bir haleti ruhiye içinde verdiğimi yüksek mahkemeniz takdir ederler. Şimdi salim kafa ile düşünüyor ve diyorum ki, Doktor Neşet Naci'nin katili belki de bu Muzaffer'dir."
Bunun üzerine salonda hayret ve şaşkınlık ifade eden bir uğultu yayıldı. Başkan sükuneti sağladıktan sonra Reşit'e devam et dedi. "Kendisi subay olduğunu söylemişti. Elinde buna dair vesikalar vardır. Sahte kimlik kullanıyormuş. Aslında rütbesiz bir ermiş. Bir gün onu Haşmet'in evinde tertip ettiği bir çayda gördüm. Birçok kadın ve kız vardı. Muzaffer bütün misafirler arasında en itibarlı olandı. Haşmet'in Muzaffer'i arkadaşlığa kabul etmiyorum demesini anlayamıyorum. Hadise günü beni evimde arayan polislerin yanında Muzaffer de vardı."
"Haşmet, Reşit'in söylediklerini duydun. Ne diyorsun buna karşı?"
"Sayın Hakim, eğer onu arkadaşlığa kabul etmediğimin sebebini sorsaydınız, ben de Reşit Mercan'ın söyleyeceklerini ifade edecektim. Muzaffer'in ahlaksız bir adam olduğu doğrudur, karaktersizdir, her şeyi yapabilir. Danslı çaya gelince onu davet ettiğim bazı arkadaşlarım getirmişti. Elbette misafirperverlik gösterecektim."
Avukatların sorduğu bazı sorulardan sonra Haşmet'in nişanlısı Müşerref tanık olarak çağrıldı. Genç kız içeri girince salonda onu iyi görebilmek için bir hareketlenme oldu. Müşerref'in üzerinde siyah bir manto ve ayaklarında siyah papuçlar vardı. Gözlerine bir güneş gözlüğü takmış, ellerine de eldiven giymişti. Sarı saçları alımlı haliyle Müşerref duruşma salonundakileri adeta büyülemişti. Hakimin sorusu üzerine Müşerref, Haşmet'le 5 seneden beri nişanlı olduklarını söyledi. Bolu'ya nişanlısını görmeye geldiğini anlattıktan sonra daha önce verdiği ifade okundu. Müşerref bu ifadesinde Haşmet'le nasıl tanıştıklarından, evlenmeye karar verdiklerinden, Haşmet'le Reşit ve Haşmet'le ailesi arasındaki ilişkilerden söz ediyordu.
Hakim Müşerref'e, "Haşmet babasıyla niçin ayrı yaşıyordu?" diye sordu.
"Benimle evlenmek ve ayrı bir yuva kurmak için."
Mahkeme başkanı kendisine Haşmet'e yazdığı mektuptan bir bölüm okudu. Müşerref burada, "Zengin olmanın saadete kâfi gelmediğini biliyorum, zengin olmadan da mesut olabiliriz." diye yazıyordu.
"Acaba Haşmet'in bir para sıkıntısı vardı da onu teselli etmek için mi böyle yazdınız?"
"Hayır, ben lüksü severim. Lüks ve konforlu bir hayat benim için daima cazip olmuştur. Haşmet de benim bu arzularımı biliyordu. Fakat parası yoktu. Üzülebilir ihtimalini düşünerek böyle yazdım."
Müdahil avukat Rauf, Müşerref'in savcılıkta verdiği ifadeyi okudu. Müşerref ifadesinde, Haşmet'in annesi ve babası ile arası açıktı. Haşmet çok muğberdi. Bir gün bana şöyle dedi, "Onlara öyle bir iş yapacağım ki ömürleri boyunca acı çekecekler."
Hakim Müşerref'in bu sözlere açıklık getirmesini istedi. "Haşmet'in bu söylediklerine ne diyeceksin?"
"Haşmet'le evlenmemiz uzuyordu. İkimiz de üzülüyorduk. Gizlice evlenmeye karar verdik. Haşmet yukarıdaki sözleriyle onların rızası olmadan bir evlilik yapacağını kastetmişti."
"Niçin Haşmet'in ailesi seninle evlenmesini istemiyorlardı?"
"Efendim, Haşmet henüz askerliğini yapmamıştı. Babası onun askerlikten sonra evlenmesini istiyordu."
Savcının talebiyle Ulus Gazetesi muhabiri Reşit'in arkadaşı Gazanfer'in dinlenmesine başlandı. Gazanfer konuşmasının başında Reşit'in 15 gün önce evine geldiğini, orada kaldığını, hadise günü kendisini saat 17-18 sıralarında Ulus'taki Vehbi Koç müessesesi önünde tanımadığı bir arkadaşı ile birlikte gördüğünü, başında şapka olmadığını anlattı. O gece sabaha karşı polis tarafından uyandırıldım. Polislerin yanında siviller de vardı. Reşit'i sordular. Olayı öğrenince şaşırıp kalmıştım. Çünkü daha önce belirttiği gibi onu olaydan 1-2 saat önce aksi istikamette giderken görmüştüm. Daha sonra Reşit'in gazeteci Mekki Said Esen'e bazı ifşaatlarda bulunduğunu işittim. Bunun üzerine savcı duruşmayı izleyen gazeteci Mekki Said'in de dinlenmesini talep etti. Mekki Said olayı anlattıktan sonra şok iddialarda bulundu. Gerek Haşmet'e ve gerekse Reşit'e mahkemeyi oyalamamaları telkininde bulundum. Celse arasında Reşit kendisine 100 bin lira teklif edildiğini, Antalya'daki çiftliği 200 bin liraya satılınca bu paranın verileceğini Haşmet'in söylediğini iddia etti. Ayrıca Anafartalar Karakolu'na teslim olunca Ankara valisi Nevzat Tandoğan'a götürüldüğünü ve vali ile uzun uzun konuştuğunu fakat ne konuştuğunu söyleyemeyeceğini bildirdi. Hakim Reşit'e "Bu söylenenler doğru mu?" diye sordu. Doğru. Haşmet'le demir parmaklıklar arasında konuşuyoruz. Haşmet Antalya'daki çiftliğin 200 bin liraya satılacağını, suçu üstüme almaya devam ettiğim takdirde bunun yarısını bana vereceğini söylediğini bildirdim. Peki vali ile konuştuğunu da söyledin mi? Evet, bu da doğrudur. Ankara valisi ile vilayet makamında görüştüm. Olay günü beni yanına çıkardılar ve yalnız konuştuk. Ne konuştunuz?
Bunu söyleyemem.
Hiç söylemeyecek misin?
Reşit biraz tereddüt etti.
Belki hiç söylemeyeceğim. Çünkü korkuyorum. Söyleyemem.
Bu arada Haşmet söze karıştı. Müsaade ederseniz işin mahiyetini ben anlatayım. Reşit bana vali tarafından çağrıldığını ve valinin olayı anlatmasını istediğini, kendisinin de olayı anlatması üzerine valinin, madem ki doktoru öldürdün kendi beynine de bir kurşun sıkmalıydın dediğini söyledi.
Mahkeme başkanı Reşit'e bu konuşmanın ölüm hadisesi ile ilgisini sordu. Var ama söyleyemeyeceğim.
Savcı söz alarak Reşit'ten Haşmet'in cezaevinde doktoru ben öldürdüm dediğini sen işittin mi sorusunu yanıtlamasını istedi.
Hayır, ben işitmedim ama herkes işitmiş. Bana ilk defa mahkum Rus Milonovic haber verdi. Fakat diğerlerinin ismi aklımda kalmadı. Hatta bu itirafı cezaevi müdürü de gardiyanlar da işitmiş. Bir gece yarısı müdüriyete çağrıldım. Gittiğimde Kemal Bora da oradaydı. Elindeki Cumhuriyet ve Tasvir gazetelerini göstererek bu yazıları tekzip et. Aksi takdirde ben seni burada konuşturmasını bilirim. Seni dövdürürüm dedi. Ben de korktuğum için tanzim ettikleri fezlekeyi imzaladım. Bir gün annemi çağırttım. Kendisine burada kendimi emniyette hissetmediğimi söyledim. Savcının Kemal Bora'nın mahkemeye celbedilerek dinlenmesini istemesi üzerine avukatlar arasında bir söz düellosu başladı. Celal yardımcı uzun konuşmasını şöyle bağladı. Eğer delilleri istinabe yoluyla tahkik etmek yoluna gidersek o zaman yine Ankara mahkemesini ve savcısını devreye sokmuş oluruz. Halbuki sanıklar ve kamuoyu bu mahkeme ve savcılık hakkındaki itimatlarını kaybetmişlerdir. Bunu ben söylemiyorum, Yargıtay söylüyor.
Bu sözler üzerine dinleyiciler bravo yaşa diye bağırmaya başladılar. Hakim salondaki sükuneti sağladıktan sonra mahkemenin aldığı 17 maddeden oluşan ara kararı okudu ve duruşmayı 15 Mayıs 1946 tarihine bıraktı. Bu kararların en önemlileri cinayet mahallinde temsili tatbikat yaptırılması ve bu tatbikat için mahkeme heyetinden üye Cevat Selçuk'un naip tayini, Bolu savcısı Zahit Torun da hazır bulunması, gerek savcı gerekse sanık ve avukatlarının gösterdikleri tanıkların dinlenmesi, Ankara valisi Nevzat Tandoğan ile Ankara savcısı Kemal Bora'nın dinlenip dinlenmemesinin daha sonra düşünülmesi, Haşmet'in babası Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ın dinlenmesine mahal bulunmadığıydı. Bir gün önce olduğu gibi duruşma sona erer ermez gazeteciler postaneye koşuştular. Yemekten sonra yine bütün kahvehaneler hınca hınçlı olmuştu. Mahkeme salonuna giremeyenler girebilenlerden bilgi alabilmek için yoğun bir çaba içindeydiler. Günün en çok konuşulan konularından biri Muzaffer denilen esrarengiz adamdı. Bu Muzaffer Haşmet'in düzenlediği danslı toplantılara katılabiliyor, karakoldan Haşmet'e telefon edebiliyor, hem Haşmet hem de Reşit tarafından ahlaksızlık ve karaktersizlikle suçlanmasına rağmen kim olduğu bilinmiyordu. Kendisini kah subay, kah er, kah askeri fabrikalarda çalışan bir memur olarak tanıtıyordu. Muzaffer'in bu olaydaki rolü acaba neydi? Reşit'in dediği gibi doktoru o öldürmüş olabilir miydi?
Bir gün önce katil olarak Haşmet'i suçlayan Reşit tekrar ifade değiştirmek ve suçu Muzaffer'e yüklemek suretiyle Haşmet'i korumaya mı çalışıyordu? Yoksa bazı baskılar altında böyle hareket etmek zorunda mı kalıyordu? Kahveleri dolduran Bolulular bu sorulara cevap bulmaya çalışıyorlardı. İkinci ilgi odağı Haşmet'in nişanlısı Müşerref'ti. Şık giyimli, güzel, endamlı bir genç kız acaba gözlerini niçin siyah güneş gözlüklerinin arkasına saklıyor ve onları mahkemede bile çıkarmıyordu? Haşmet'in annesi ve babası 5 yıldan beri nişanlı bulunan bu iki gencin evlenmesini niçin istemiyorlardı? Haşmet'in askerliğini yapmamış olması ciddi bir sebep olabilir miydi? Haşmet'in cinayet suçuyla itham edilmesine rağmen ona yakın olabilmek için Bolu'ya kadar gelmiş olması bu kızın sadakatinin ve sevgisinin bir delili olamaz mıydı? Yoksa lükse, konforlu hayata düşkün olduğunu söyleyen Müşerref, bu hayatı temin edebilmek için Haşmet'i baskı altına alarak bu cinayetin işlenmesine sebep mi olmuştu? Bu sorulara elbet kimse cevap bulamıyordu. Ancak kimse Haşmet'in ailesinin bu evliliği istememesinin gerçek sebebini bilemezdi. Müşerref'in soylu ve aristokrat bir aileye mensup değil de basit bir halk kızı olması nedeniyle Medya Hanım'ın onu oğluna yakıştıramamasının gerçek sebep olduğunu kim bilebilirdi? Kaderin cilvesine bakın ki Medya Hanım oğluna layık görmediği, avamdan saydığı bu sıradan kızla oğlunu kurtarmak için işbirliği yapmak ve onu Bolu'ya beraberinde getirmek zorunda kalmıştı. Ankara ve İstanbul'dan gelen misafirler otobüs olmadığı için bir gece daha Bolu'da kalıp elverişsiz otellerde tahta kurularıyla yaşamak, sabahın erken saatlerinde ise toz banyolu zorlu yolculuklarına başlamak mecburiyetindeydiler. Bolu'daki duruşmalardan sonra Doktor Neşet Naci'nin öldürülmesi davası daha enteresan ve gizemli bir safhaya girmişti. Bu gelişmenin sebebi daha çok iç politikadaki değişikliklerden kaynaklanıyordu. Tek partili dönemden çok partili döneme geçiş, Demokrat Parti'nin kuruluşu, memlekette daha geniş bir hürriyet havasının esmesi, basının daha özgür bir şekilde yayın yapabilme imkanları davanın gidişatını etkiliyordu. Örneğin Haşmet Orbay üzerindeki şüpheler artıyor denemiyorsa da Reşit'in katil olmadığı kanaati kuvvetleniyor diye yazılabiliyordu. Böyle bir ortamda adli merciler de daha objektif ve daha tarafsız davranmak imkanını elde etmiş oluyorlardı. Bütün gazeteler davayla ilgili haberleri birinci sayfalarında büyük manşetlerle veriyor, ayrıntılarını ise çarşaf çarşaf yayımlıyorlardı. Gazete muhabirleri bir dedektif gibi çalışarak tanıkları sorguya çekiyorlar, onlarla söyleşi yapıyorlar, yeni deliller buluyorlar, mahkemeye yansımamış hususları bulup çıkarabiliyorlardı. Bir gazete Doktor Neşet Naci öleceğini biliyormuş diye başlık atmış ve şu ayrıntıları vermişti. Ankara cinayeti hakkında her gün yeni bir rivayet çıkmaktadır. Bu söylentilerden biri de Doktor Neşet Naci'nin öleceğini daha önceden bilmiş olmasıdır. Anlatılanlara göre doktor ölümünden bir gün evvel Numune Hastanesi Çocuk Hastalıkları Mütehassısı Profesör Eckstein'a ben öleceğim demiştir. Profesör Neşet Naci'nin bu sözlerine hayret etmiş ve niçin böyle fena şeyler söylüyorsun? Çocuğun iyileşiyor, Amerika'ya gideceksin, bilakis memnun olmalısın demiş. Bu söylentilerin doğru olup olmadığını sorduğumuz Profesör Eckstein şunları söyledi. Diğer doktor arkadaşlarla konuştum. Basına bir şey söyleyemeyeceğim. Yalnız mahkeme beni davet eder ve sorarsa bildiklerimi ancak orada söyleyebilirim. Yine başka bir habere göre müdahil avukat ve mahkemenin seyrini değiştirecek yeni bir delil bulmuştu. Maliye Bakanlığı odacısı olan Tevfik ismindeki bir şahıs olay günü Haşmet Orbay'ı doktorun muayenehanesinde gördüğünü ve onunla konuştuğunu bildirmekteydi. Keşfin yapılacağı Doktor Neşet Naci'nin öldürüldüğü halen Yozgat milletvekili Ahmet Sungur'un oturduğu anafartalardaki evin önünü meraklı bir kalabalık doldurmuştu. İçeriye görevliler, tanıklar ve gazetecilerden başka kimse alınmıyordu. Doktorun ev ve muayenehane olarak kullandığı apartmanın 5 numaralı dairesinde ise Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce naip tayin edilen ve bir gün önce Ankara'ya gelen Hakim Cevat Selçuk, Yardımcı Hakim İhsan, Bolu Cumhuriyet Savcısı Zahit Tor ve Yardımcısı Kemal, tanıklar ve gazeteciler bulunuyordu. Ayrıca Devlet Konservatuvarı'ndan getirilmiş 2 aktörden Salih Canar Doktor'un Agah Hünde katilin rolünü oynayacaklardı. Bayındırlık Bakanlığı'ndan getirilen yüksek mühendis Kemal Kumer dairenin krokisini çizdikten sonra tatbikat başladı. Ancak doktor rolünü oynayacak olan Salih Canar doktorun sesini bir türlü taklit edemiyordu. Bunun üzerine tanıklardan Doktor Fahri Ecevit söze karıştı. "Affedersiniz, Neşet Naci benim 20 senelik arkadaşımdı. Ben onun taklidini yapardım. İsterseniz şimdi de yapabilirim." Bu teklif kabul edilince Fahri Ecevit biraz efemine diyerek Neşet Naci'nin konuşmasını taklit etti. Salih Caner da taklidin taklidini yaparak ölen doktorun sözlerini tekrarladı.
Sana bir ilaç veriyorum, onun vücuduna sürersin ve yarın bana gelirsin. İki ciğeri birden hasta olmayanı sanatoryuma almıyorlar.
Tatbika sırasında ehli vukuf yani bilirkişi olarak bulunan kulak doktoru Nüshet Atan ve yüksek mühendis Fehmi Oral tarafından bu konuşmalar dışarıdan sarahaten duyulmuştu. Tanıklardan Sultan Kara, Celadet Conk ve Faiz Yörükoğlu da eski ifadelerini tekrar edip olay anında nerede olduklarını ve ne yaptıklarını tatbik ederek göstermişlerdi. Daha sonra şimdiye kadar ifadesine başvurulmayan Doktor Fahri Ecevit'in sorgusuna geçildi. Saat 19.15'te bir takım gürültüler işittim. Bu gürültüler akabinde bir takım takırtılar duyuldu. Bunların tabanca sesi olduğunu anlayamamıştım. Bunun arkasından bir feryat duydum. Kapıyı açıp dışarı çıktığımda Sultan kapıdan yardım istiyordu. Ne olduğunu sordum, Sultan cevap vermiyordu. Bu arada Faiz çıktı. Arkadaşım olmasına rağmen beni tanımayarak bir doktor istedi ve doktoru vurdular dedi. Naci'nin yanına gittiğimde dudaklarında kanlı köpükler gördüm. Nabız hissedilmiyordu. Naci ölüm halindeydi. Hemen dışarı çıktım. Naci'nin muayene odasında yerde bir mermi gördüm. İğne mermiye vurmuş fakat mermi patlamamıştı. Orada bulunanlara bunun önemli bir delil olduğunu, el sürülmemesini söyledim. O gece Kemal Bora'ya bundan bahsettim. Bana o anda çok meşgul olduğunu söyledi. Fakat sonradan yardımcısı Kamil Oka'ya ve zabıtaya söylemiş olduğumu zannediyorum. Tahkikattan sonra oraya gittiğimde mermiyi bulamadım. Kemal Bora da burasının çok kalabalık olduğunu ve mermiyi bulamadığını söyledi. Sultan Kara ise mermiyi orada gördü. Memurlar beni bekleme odasına kapattılar. Çıktığım zaman mermi orada yoktu sözleriyle mermi meselesine biraz olsun açıklık kazandırıyordu. Ama tam değil. Tatbika saat 14'te başlayıp 22.30'a kadar 8,5 saat devam etti. Bu tatbika sırasında iki husus dikkate alınmamış ve zapta geçmemişti. Keşif yerinde Haşmet'in annesi Medya Hanım'ı Bolu'ya götüren taksi şoförü de yakasında bir hukuk rozetiyle içeriye avukat stajyeriyim diye girmiş ve tatbikatı takip etmişti. İkinci husus ise tanık Celadet'in savcı yardımcısı Kamil Bey'e sorusu ve talepleriydi. Şahitlik için bizi Bolu'ya nasıl götüreceksiniz?
Buradan otobüse gideceksiniz.
Ben korkuyorum, polis himayesine gitmek istiyorum. Beni bir polis alsın Bolu'ya götürsün. İfade alındıktan sonra da beni geri getirsin.
Bunu mahkemede nazarı itibarı alırız.
Keşif mahalline gazeteciler alınmadığı için Vatan Gazetesi muhabiri Faruk Fenik kanepenin arkasına saklanarak olan biteni ancak tespit edebilmişti. 15 Mayıs'taki ikinci duruşma için yapılacak zorlu yolculuğun hazırlıkları tamamlanmıştı. Bu sefer Ankara-Bolu hattındaki yegane ulaşım vasıtası olan Haydar Ağa'nın otobüsünden başka savcılıkça şahitler için özel bir otobüs daha tahsis edilmişti. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin davet ettiği 20 tanıktan 16'sı sabahın köründe Ankara Adliyesi önünde toplanmışlardı. Yolcuların arasında avukatlar ve Reşit'in annesi de vardı. Kamuran Hanım otobüse binenler arasında bulunan sivil memur olduğunu tahmin ettiği esmer bir kadını, ''Sen şahit falan değilsin, burada işin ne? Tarafgirlik artık Ankara'da kaldı, derhal in aşağı.'' diye bağırarak otobüsten indirmişti. Çağrılmalarına rağmen gelmeyen tanıkların mazeretleri bilinmiyordu. Ancak Kamuran Hanım'ın olay gecesi misafir olarak kaldığı Emlak Bankası Yönetim Kurulu üyesi Mesut Sokullu'nun eşi Ganime Sokullu raporlu bulunduğu için davete icabet edememişti. Geçen celsede Kamuran Hanım tanıklığı sırasında cinayet gecesinin sabahı buradan Haşmet Orba ile bir telefon konuşması yaptığını, bu konuşma esnasında da Ganime Hanım'la hizmetçisi Suzan Gülmez'in yanında bulunduğunu söylemiş ve onları tanık göstermişti. Zaten olay gecesi polisin evlerinde Reşit'i aramalarından morali bozulan Ganime Hanım, ''Senin yüzünden evliliğimiz bozuluyordu. Kocamdan dayak yedim. Sizinle maalesef konuşamayacağım.'' diyerek Kamuran Hanım'ın yüzüne kapıyı kapatmıştı. Kafile bir ay önceki gibi yine toz bulutları, gürültüler ve sarsıntılar içinde ilerleyerek akşam üzeri Bolu'ya varabilmişti. Tanıklar için Gerede Oteli'nde yer ayırtılmıştı. Daha önce Ankara seferini yapan otobüs şoförü Haydar Ağa'nın evinde kalan Kamuran Hanım da bu otelde kalıyordu. İstanbul'dan gelen kafile içinde gazeteciler ve Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı vardı. Bunlardan başka bazı meraklılar da özel arabaları ile Bolu'ya gelmişlerdi. Tamamen dolmuş olan otellerde yer bulamayanlar geceyi geçirmek için yakın ilçelere gitmek zorunda kalmışlardı. Şehirdeki lokantalar da aynı durumdaydı. Daha çok itibar gören belediye otelinin altındaki Uğur lokantasıydı. Burada sohbet ederek yemek yiyenler arasında savcı Zahit Tor'la ölen doktorun veresesinin avukatları Hamit Şevket İnce ve Rauf Taner göze çarpıyordu. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde halk sanıkları yakından görebilmek için cezaevinin önünü doldurmuştu. Bir o kadar kalabalık da hastanenin arkasındaki adliye binasının civarında bekliyordu. Bu kalabalığın mahkeme salonuna sığması mümkün değildi. Davayı takip etmek için gelen gazetecilerin sayısı 20'yi aşkındı. Bu bakımdan savcılık tedbir olarak salona gireceklere kart dağıtmıştı. Bunların dışında kimse içeri alınmadı. Saat 8.30'da sanıklar elleri kelepçeli olarak süngülü jandarmalar arasında cezaevinden çıkarıldılar. Bu arada onları yakından görmek isteyen kalabalık karıştı. Gürültüler arasında herkes birbirini itip kakıyordu. Sanıkların her ikisi de lacivert elbise giymişlerdi. Sahneye çıkan oyuncular gibiydiler. Reşit Mercan'ın sakin görünümüne rağmen Haşmet Orbay sinirli bir halde gülümseyerek sanki bakın Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın oğlu ne hallere düştü der gibiydi. Bu gösteri sanıkların yürüyerek adliye binasına varmasına kadar sürdü. İnsanlar binaya girememelerine rağmen oradan ayrılmıyordu. İçeriden gelen en küçük haberleri bile can kulağıyla dinliyor, birbirlerine fısıldıyorlardı. Meraklı Bolluların bir kısmı da PTT'nin önüne yığılmış, gazetecilerin postanedeki tek telefondan bağırarak gazetelerine geçtikleri haberleri dinliyorlardı. Bütün Bolu halkı sanki bu davayla yatıyor, bu davayla kalkıyordu. 10 gün sonra yapılacak olan belediye seçimleri kimsenin umurunda değildi. Herkes iki sorunun cevabını arıyordu. Doktoru kim öldürdü, niçin öldürdü? Bu atmosfer altında davaya gergin bir şekilde başlandı. Müdahil avukatlar Hamit Şevket İnce ve Rauf Taner ile müdafi avukatlar Celal Yardımcı ve Feridun Söğütlügil'de yerlerini almışlardı. Salonda heyecan zirveye yükselmişti. Gerçi üç görgü tanığı Sultan Kara, Celadet Çong, Faiz Yörükoğlu gelmemişlerdi. Ama dinlenecek tanıklar da çok önemliydi. Reşit Mercan'ın annesi Kamuran Hanım da dinleyiciler arasında bulunuyordu. Ancak Haşmet'in annesi Mediha Orbay ile nişanlısı bu defa Bolu'ya gelmemişlerdi. İlk tanık Anafartalar Karakolu Komiseri İhsan, Reşit'in nasıl karakola geldiğini, doktoru ben öldürdüm diye itirafta bulunduğunu, tabancasını nasıl teslim ettiğini tane tane anlatmaya başladı. Reşit'i Emniyet Müdürlüğü'ne götüreceğim sırada 2. Şube Müdürü Naci Uluer geldi. Onunla beraber Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Oradan Emniyet Müdürümüzü de alarak Vali Nevzat Tandoğan'ın makamına çıktık. Onlar Vali Bey'in yanına girdiler. Ben dışarıda kalarak telefonla durumu savcılığa haber verdim. Sonra sanığı emniyet müdürünün odasına götürdük. Sanığı valinin yanına götürmenize kim emir verdi? Sayın Başkan Naci Bey bizi karşılayıp emniyet müdürü Şinasi Bey'in yanına götürdü. Oradan hep beraber Vali Bey'e gittik. İlk tahkikat sırasında da Ankara Mahkemesi'nde de Naci Bey'den ve validen bahsetmemişsiniz. O zaman sanığı valinin yanına götürdüğünüzün için sakladınız?
Unutmuşumdur.
Hadi birinci de unuttunuz. Mahkemeden için söylemediniz?
Tanık komiser kekeledi, bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Söylediğimi zannediyorum, zapta geçmemiştir.
Reşit valinin yanında ne kadar kaldı?
Tahminen yarım saat.
Mahkeme başkanı konuyu değiştirerek soru sormaya devam etti.
Karakolda Muzaffer diye biri varmış, Reşit'le görüşmüş, çay içmiş. Bu adamın orada işi neydi?
Tanık şaşırmıştı, bir müddet bekledi.
Hatırlamıyorum.
Başkan alaylı bir ifadeyle sordu.
Bay komiser, yoruldunuz galiba. Hele bir sandalyeye otur da hafızanı bir yokla bakalım.
Tanık mübaşirin getirdiği sandalyeye oturdu ve karakol çok kalabalıktı, hatırlayamıyorum diye mırıldandı.
Komiser İhsan daha sonra savcının, avukatların ve sanıkların soruları karşısında sıkıntılı anlar yaşadı. Tanık 2. Şube Müdürü Naci Uluer de olayı haber alır almaz vaka mahalline geldiğini, kalabalığı dışarı çıkardığını, orada bulunan doktorların Neşet Naci'nin öldüğünü söylediklerini, kendisine bir şapka ile üzerinde Reşit Mercan ismi yazılı bir reçete verildiğini anlattı. Uluer olayla ilgili başka ayrıntılara da değindi. Bu sırada Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Kamil Okay geldi. Ben katilin şehirden kaçmaması için gerekli tertibatı aldırdım. Saat 20 sıralarında savcı Kemal Bora da gelmişti. Ben şapkayı alarak kime ait olduğunu anlamak için eğlence yerlerini dolaştım. İki garson şapkanın Reşit Mercan'a ait olduğunu söyleyince, Reşit'i tanıyan Muzaffer'i bularak polislerle birlikte önce Haşmet'in, sonra gazeteci Kemal'in, sonra da Ganime Hanım'ın evinde Reşit'i aradık. Ertesi gün Reşit Anafartalar Karakoluna teslim olmuş. Ben Reşit'i daha önce caddede gördüm. Kalabalıkta tehlikeli olur diye yakalamadım. İkinci şube müdürü Naci Ulayer daha sonra mahkeme başkanı ve avukatların sorularını yanıtlarken sanığı valinin yanına götürdüklerini, suçunu valinin yanında da ikrar ettiğini, orada 10 dakika kaldıktan sonra savcılığa teslim ettiklerini anlattı. Mahkeme başkanı, sen valinin yanında 10 dakika kaldık diyorsun, komiser İhsan yarım saat diyor, hangisi doğru diye sorunca ikinci şube müdürü biraz durakladı. Nihayet 15 dakika. Komiser İhsan yeniden çağrıldı, kendisine tekrar soruldu. Valinin yanında ne kadar kalındı? Efendim yarım saat kadar. Naci Ulayer bu defa da yine farklı zaman söyledi. Belki 20 dakikadır. Başkan işi açık arttırmaya döktün diye alay ederek tanığın önceki ifadesini okudu. Bak evvelki ifadende Reşit'i valiye götürdüğünüzü söylememişsin. Niçin söylemedin?
Söylemiştim, zapta geçmemişler.
Tanık avukatların bazı sorularını da cevapladıktan sonra duruşmaya ara verildi. İkinci celsede Haşmet'e tabancayı satan eskicilerle Ganime Hanım'ın hizmetçisi Suzan dinlendi. Suzan Kamuran Hanım'ı yalanlayarak telefon konuşmasına şahit olmadığını söyledi. Ulus gazetesi muhabiri Kemal Bağlar da olayın kendisiyle ilgili kısmını polislerin anlattığı şekilde tekrarlayınca başkan, ''Başka bilgin var mı?'' diye sordu. ''Var efendim, cezaevinde mahkumlarla temas ettim ve Haşmet'in onlara katil benim dediğini öğrendim.'' Diğer tanıklardan Reşit'in yeğeni Şefik'in dinlenmesine geçileceği sırada savcı Zahit Tor bir talepte bulunacağını söyledi. Talebi kabul edilmeyen savcı hiddetle ayağa kalkarak ''Talebim çok mühimdir, yoksa duruşmayı terk edeceğim.'' dedi. Herkes şaşırmıştı. Bu mahkemeye karşı önemli bir tehditti. Çünkü savcı bulunmadığı takdirde mahkeme teşekkül edemez ve görev yapamazdı. Başkan tanığın ifadesi alındıktan sonra talebin yerine getirileceğini söyledi. Reşit'in yeğeni Şefik ifade verirken ilginç ayrıntılar anlattı. Reşit'e Vehbi Koç müessesesi önünde rastladım. Birlikte telsizlerdeki evime gittik ve yemek yedik. Reşit 21.30'da evimizden ayrıldı. İki gün sonra 18 Ekim'de arkadaşlar Ulus gazetesinde Reşit'in doktoru öldürdüğünü okumuşlar ve bana söylediler. Çok şaşırmış ve üzülmüştüm. Çünkü Reşit gazetenin yazdığı 18.30 ile 19.30 arasında yani cinayet saatinde evimizde misafirdi. Başkanın sorduğu sorulara kısa cevaplar veren tanık yemekte ailesinin ve çocuklarının olduğunu söyledi. Bu sırada avukat Rauf Taner söz aldı. Madem ki cinayet saatinde Reşit evindeymiş, niçin ilgili makamlara haber vermemiş? Gittim fakat Reşit'le görüşemedim, tecrit edilmiş. Reşit'in katil olmadığını söyledim. Onu mahkemede söylersin diye beni dinlemediler. Ben de durumu annesine anlattım. Reşit'e ne maksatla gittin? Sen bizde olduğun halde nasıl katil olabilirsin diyecektim. Bunun üzerine Haşmet hiddetle ayağa kalkarak bağırdı. Bu şahit kraldan fazla kralcı. Reşit katil olduğunu kabul ettiği halde o katil değil diyor. Yalan söylüyor. Kendisi hakkında dava açacağım. Bunun üzerine Reşit de şahide karşı bir diyeceğim yok. Fakat Haşmet var. Çünkü artık Haşmet doğruyu söylemeli ve katil ortaya çıkmalıdır diye müdahale etti. Daha sonra duruşmaya 5 dakika ara verildi. Celse açıldığında başkan mahkemenin şu kararını bildirdi. Şahit Şefik'in dinlenmesine başlandığı sırada savcı Zahit Tor bir talebi bulunduğunu söyledi. Şahit dinlenirken talep yapılamayacağı düşüncesiyle bu talep kabul olunmamıştır. Fakat savcı sert bir hareketle ayağa kalkarak talebinde ısrar etmekte olduğunu ve talep kabul edilmediği takdirde salonu terk edeceğini söyledi. Savcının bu hareketi mahkemenin mahabetini ihlal etmiş olduğundan keyfiyetin Adliye Bakanlığı'na bildirilmesine karar verilmiştir. Bu karar üzerine savcı Zahit Tor uzun bir konuşma yapmış, maksadının tanık dinlenmeden Reşit'ten gittiği ev hakkında bilgi almak, evde kimler bulunduğunu öğrenmek ve tanığın ifadesiyle uyum sağlayıp sağlayamayacağını tespit etmek olduğunu söyledikten sonra olayın bakanlığa bildirilmesi kararı savcılık makamını müteessir etmiştir. Aynı talebin hiç olmazsa bundan sonra dinlenecek şahitler hakkında uygulanmasını tekrar ederim dedi. Mahkeme bu talebi reddettikten sonra Şefik'in üvey kızı Balcan ile 13 yaşındaki oğlu Muhteri şahit olarak dinlendi. İkisi de babalarının tanıklığını doğruladılar. Bundan sonra önemli tanıklardan biri Kamuran Hanım'ın kardeşinin eski karısı Lütfiye, kendisinden istenilen yalancı tanıklık önerisini reddettiğini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu. Kemal Bora beni çağırdı. Kamuran'la ne şekilde tanışırsınız dedi. Kendisinin görümcem olduğunu, ağabeyinden 2 sene evvel ayrıldığımı söyledim. ''Şimdi ne yapıyorsun?'' dedi. ''İki kızımla çalışıyorum.'' dedim. Kamuran'ın doktor Neşet'le ilgisi olduğunu söyledi. ''Böyle bir şey olmaz, işitmedim.'' dedim. ''Kızı ile alakasından bahsetti.'' ''Hayır, namuslarına hiçbir şey söyleyemem.'' dedim. Bunun üzerine müdahil avukat Hamit Şevket İnce söz alarak ağır bir konuşma yaptı.
Demek bir başşehirde bir savcı tesir yapıyor. Bu adli bir cinayettir. Bu bir şahidin Ankara savcısı tarafından alınmış bir ifadesidir. Duruşma sırasında bu evrakın mahkemeye verilmesi kanun icablarından iken Ankara mahkemesi de vermemiştir ve sonradan mahkemenize gönderilmiştir. Bu kanunen bir suçtur. Savcıya huzurunuzda bunu ihbar eder, Adalet Bakanlığı'na bildirilmesi ve bu adli cinayetin faili hakkında takibata girişilmesini talep ederim.
Sıra Reşit'in kız kardeşi Sadiye'ye gelmişti. Salona giren 19 yaşındaki genç kız heyecandan ve üzüntüden adeta titriyordu. Kısık bir sesle konuşmaya başladı.
Ankara savcısı Kemal Bora bir gün evimize polis yollayarak beni çağırdı. Ben polisle gitmeyeceğimi söyleyince bir sivil polis geldi, onunla gittik. Ağabeyim hakkında bilgi aldı ve bu cinayeti niçin işlediğini tahmin edebilir misin diye sordu. Ağabeyim cinayet işlemez dedim ve ısrar ettim. Bunun üzerine boşuna ısrar ediyorsun, kendisi itiraf etti, şahitlerle tespit ettik. Doktorla senin münasebetin varmış, ağabeyim bu cinayeti onun için işlemiş dedi. Bu sözleri reddettim. Bunun üzerine Haşmet'le nişanlı mısın diye sordu. Hayır dedim. Annemin doktorla ilişkisi olduğunu söyledi. Buna imkan yoktur dedim. Beni bazı sözlerle tehdit ederek ağabeyinin idamını istedim. Mahkeme onu idama mahkum edecek. Eğer sen bize yardım eder, doktorlarınızla münasebet olduğunu söylersen 23 yaşındaki aslan gibi bir genci kurtarırsın dedi. Ben de böyle bir şeyi asla üzerime alamayacağımı söyledim ve ifademi imzaladım ve ayrıldım.
Tanığın ifadesinden sonra Hamit Şevket İnce tekrar söz aldı. Davanın seyri sırasında Ankara'da hakikat örtbas ediliyor, adalet çiğneniyor diye bas bas bağırdım. Beni kamuoyundan başka kimse dinlemedi. Savcı hasım kesildi, hakim köpürdü. Fakat bereket versin ki Yüksek Temyiz Mahkemesi adalet tarihimize sürülen bu kirli çamuru sildi ve temizledi.
İkinci şube müdürü Naci Uluer'in Ankara'dan yanına getirdiği, Reşit'in giydiği iddia edilen ve cinayet mahallinde bulunan şapkayı tanıdıklarını iddia eden Yusuf ve Ahmet adındaki tanıklar dinlendi. Bunların ifadesini Reşit ve avukatı Celal Yardımcı kabul etmedi ve tanıkları yalancılıkla, Naci Uluer'i de tertipçilikle suçladılar. Vaktin ilerlemesi sebebiyle duruşma ertesi güne bırakıldı.